Tarih ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Sevgili TGRT FM dinleyicileri, hepinize iyi akşamlar. Tarih ve İnsan programında tekrar sizlerle beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda sevgili Muhittin Sami Yaygıngöl sesimizi ulaştırıyor ve bendeniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyi akşamlar.
Nasılsınız?
Teşekkürler. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam geçen hafta malum direkt girizgah gibi oldu ama İttihat ve Terakki Partisi'nin kuruluşundan ve geri planından biraz bahsetmiştiniz.
Evet.
İsterseniz bu programımızda nasıl başladı onlardan biraz bahsetseniz bize. Yani ilk kıvılcımları neydi?
Evet. Geçen hafta ama, biraz sualler vardı.
Evet. Evet. İsterseniz kısaca ben bir hem iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Canlı yayına katılabilmeleri için tgrt@tgrt-fm.com.tr tgrt@tgrt-fm.com.tr'den ulaşabilirler. Geniş sualler için ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam buyurun, sizin böyle fikirlerinizi alalım.
Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi Fehim Bey, geçen hafta Sultan II. Abdülhamit Han'la ilgili dinleyicilerimizin bazı sualleri olmuştu.
Evet.
Özellikle 31 Mart hadisesiyle ilgili basın yayın organlarında çok çeşitli yazılar çıktı ve bu sırada da bazı iddialar ortaya atıldı. Dolayısıyla biz geçen haftaki konuşmamızda daha çok iddialar üzerinden ve sorular üzerinden hareket ederek mevzuyu açıklamaya çalıştık. Şimdi sizin bu sorunuz güzel oldu. Yani bu işin başlangıç noktası nereden, nasıl çıktı, nasıl gelişti, nasıl böyle devlete hakim olundu? Şimdi bu cidden insanları ilk fırsatta nasıl oluyor bu diye düşündürüyor. Dolayısıyla burada aslında bizim ta Tanzimat'tan itibaren olayları şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani neydi 2. Abdülhamit Han'ın tahta çıktığı esnada genel vaziyet, genel durum neydi? Buna bir bakmak gerekiyor.
Şöyle bir ışık tutalım.
Evet, ışık bir projeksiyonla şöyle bir dinleyicilerimizin gözünün önüne getirelim biz. Evet. Şimdi Osmanlı Devleti 18. yüzyıla geldiği zaman ilimde, teknikte, sanayide, yani batının nispeten gerisinde kalmış olduğunun farkına varmıştı. Dolayısıyla bunu görüyordu. Ve batıyı yakalamak ve gelişmeleri takip edebilmek uğrunda çok yoğun bir çaba sarf etmeye başladı. Bunun da en böyle somut, müşahhas misallerini 2. Mahmut döneminde, 3. Selim döneminde, 3. Selim ve 2. Mahmut devirlerinde biz gayet net bir biçimde bunları takip edebiliyoruz. Cidden gayretli çalışmalar var batıyı yakalamak uğrunda. Bu bazen askeri noktada oluyor, bazen devletin bütün genel yapısında bu değişimi görebiliyoruz.
İlmi alandaki çalışmalar.
İlmi alandaki çalışmalar, yani hemen hemen hepsi bunun içerisinde. Yani mektepler, mühendislikler, yani Bahri Hümayun Mühendishane-i Berri Hümayun, yani bugün İTÜ'nün kuruluşu mesela, evet. 3. Selim döneminde yani. Dolayısıyla çok ciddi manada bir faaliyet görüyoruz. Fakat özellikle 2. Mahmud Han vefat edip henüz 16 yaşındaki Abdülmecit Han'ın tahta çıktığı devrede gelişen siyasi durum, bunun tam tersi bir politikayı Osmanlı Devleti'ne yerleştirecektir.
Evet.
Şimdi burası çok önemli. Yani 1830'lardan itibaren, 38-39'dan itibarenki durum fevkalade mühim, nazik bir konu. Buraya iyi dikkat etmek gerekiyor. Zira devrin siyasi şartlarını da iyi değerlendiren, Osmanlı-Mısır çekişmesine müdahil olan, nihayet Ruslara karşı Osmanlıları destekleme yolunu tutan İngilizler ve Fransızlar, Osmanlılardan Tanzimat dönemini, Osmanlıları Tanzimat'ı ilan ettiren bir yapıya doğru getiriyorlar. Ve bunun için de Mustafa Reşit Paşa'yı özellikle bakanlık verdiriyorlar ve Tanzimat'ın ilanına mecbur bırakıyorlar. Şimdi bu devletin gidişatına çok önemli etki etmiş bir unsurdur. Çok önemli bir faktördür. Artık devletin, Osmanlı Devleti'nin genel yapısı değişecektir bununla birlikte. Biz şimdi normal baktığımızda Tanzimat'a böyle genel olarak bir göz gezdirilirse, ileride belki Tanzimat'ı bir apayrı bir program olarak da değerlendirebiliriz. Osmanlıların yükselmesi, yücelmesi, büyümesi, yani gelişmesi noktasında getirdiği teklifler, öneriler, prensipler aslında önceki padişahların ortaya koyduklarından farklı değil. Yani daha önceden Osmanlı padişahları ne tür nizamnameler yayınlıyorlarsa, ortaya çıkartıyorlarsa, devleti geliştirmek uğrunda ne tür prensipler ortaya koyuyorlarsa, nasıl bir faaliyet içerisinde bulunuyorlarsa, aslında bu zamanki de aynı. Yani büyük bir değişiklik yok. Peki değişiklik nerede o zaman? Yani burada bir fikir getirmeyince değişik nerede bir fikir getiriyor Tanzimat? Buna bakmak lazım. Şimdi Tanzimat'ın ilan psikolojisi asıl olarak dağılmakta olan toprak bütünlüğünün önüne geçilmesi için. Yani bir taraftan Osmanlı Devleti öyle bir dağılmak arefesinde, bir toprak, bir taraftan Mısır'la, bir taraftan Rusya'yla, bir taraftan Avusturya'yla harpler, yani Osmanlı Devleti'nin bir dağılmakta olduğu sürecini getiriyor ve bu süreci durdurmak. Bu süreci durdurmak neye bağlı? İşte bunu Batılı büyük devletlerin dostluğunu sağlamak. Yani Batılı büyük devletlerin dostu olmak. Onların dostluğunu kendisine, muhabbetini celbetmek. Hatta kontrollerine girmeye razı olmak. Onların kontrollerine girmeyi getirmek, razı olmak. Bunlar için de elimizden geldiği kadar biçim ve özde Batılılaşmaya koyulmak. İşte yani Avrupa'yı mektepler, Avrupa'yı tarzı mektepler, Avrupa'yı düşünce,
yaşam tarzı.
Böyle bir, bunu Avrupalı bir yaşam tarzı şekline getirmek noktasında aslında Tanzimat, yani birlik, beraberlik, bir takım şeyler, gayrimüslimler üzerinde bazı hakların kaldırılması gibi ifadelere getirirken aslında ana unsur olarak bunu vermeye çalışıyor. Yani Batılıları dost bilmek, yanında bilmek, onlar gibi olmak noktasına doğru getiren bir anlayışı, bir zihniyeti benimsetiyor aslında. Yani burası son derece önemlidir. Belki başlangıçta böyle bir şey anlaşılmıyor falan denebilir ama zaman içerisinde bunun getirilmekte olduğunu, hani bazı şeyleri zaman gösterir diyorlar ya, yani o anda bir şey yok ama zaman bazı şeyleri, neticesini ortaya koyacaktır diye, işte zaman içerisinde biz Tanzimat'ın ana temasının bu olduğunu, bunun dışında aslında Tanzimat'ı ne kadar arasak eskilerden, mesela ıslahat fermanı böyle değil. Islahat da artık bu bütün yüzüyle ortaya çıkıyor 1861'de. Bütün olanca görünüşüyle bu ortaya çıkacaktır. Niye? İşte bu hazırlandı. Tanzimat da buna hazır değil toplum. Ama bunu yerleştiriyorlar. Bir 20 yıl geçtiği zaman da toplum da buna hazır hale gelmiş oluyor ve ıslahat fermanında bunu bütünüyle biz göreceğiz. Belki konuyu bu noktaya çok da fazla irdelemeyelim. Ancak ana prensibi bunu vermek lazım. Yani bunu iyi bilmek lazım. Şimdi 25 yıllık bir dilim içerisinde işte bu 1839-40 dersek 1960-65'lere kadar 1865'lere kadar aşırı bazı uçlar tarafından bu düşüncenin ne kadar ileri götürüldüğünü ve memleketin kurtulması bakımından Batı'yı her anlamda kendimize örnek almanın, bunun için bütün moral ve manevi değerlerimizden soyutlanmanın, bırakmanın, vazgeçmenin gerektiğini göreceğiz biz.
Bu sistemin ne ad veriliyor? Tanzimat mı deniyor? Yani bütün bu fikri düşüncelerin gelinmek istenen netice.
Genç Osmanlılar.
Genç Osmanlılar.
Genç Osmanlılar.
Evet. Bir isim koymak yani, gerekirse diye.
Evet, sorayım. Genç Osmanlılar. Tarihte bunlara, bu tip fikir sahiplerine genç Osmanlılar. Bunlarda Osmanlıcılık fikri de var. Direkt şey değil yani. Daha bağlı bir noktadalar. Ama bunu da görüyorlar.
Kurtuluş.
Kurtuluşu. İşte parçalanmayı, toprak kaybının önünü almayı, bir takım hareketleri burada görüyorlar ve bunun üzerine gitmeye başlıyorlar. Ancak burada işte gelinen 25 senedeki nokta manevi değerlerinden bir uzaklaşmak olarak ve bu manevi değerli tabi batılı kültür, batılı kültür adamları, mütefekkirleri bunlardan almak. Batıda da çok önemli bir hadise vardı. Batı gelişmeyi kiliseden, kiliseyle bağlarını kopartmak, kiliseyle savaş açmak. Çünkü kilisenin gelişmeye, modernleşmeye, daha doğrusu ilimde ve teknikte ilerlemeye mani bir yeri vardı, konumu vardı.
Batı'ya göre.
Batı'da. Batı dolayısıyla kiliseye savaş açarak biz bu noktaya geldik.
Dedi.
Dedi ve bizimkiler de işte Batı'yla, Batı'nın bu noktasını gördü. Yani bunlar kiliseye, buradaki kiliseyi din koydular kilisenin yerine. Dine savaş açmakla diye. Yani kilise kendi dini yapısından da uzaklaşabilir. Onun için burada dikkat etmek lazım. Bunlar doğrudan dine, dini ya dini uygulamamak, dinin ilimdeki prensiplerini, tekniği teşvik edişini görmeyip de dine savaş açtığın zaman olay başka bir noktaya geliyor. Şeyi değiştiriyorsun, bozuyorsun. Dolayısıyla onlar kilisenin yerine Osmanlı'da dini koydular ve bir dinsiz olmak noktasına doğru gittiler. Bunu mesela nereden çıkartabiliriz? Çok böyle temel, bir örnek, açık dersin. Bir şekilde örnek gösterebilirsek, Tanzimat döneminin yine genç Osmanlıların tanınmış devlet adamlarından ve şairi, büyük mütefekkiri Ziya Paşa, mesela bunu bir gazelinde çok güzel açıklıyor. Gayet net bir biçimde ortaya koyuyor Ziya Paşa. Kendisi o düşüncede olmadığı için ama genel manada onların içerisinde. Fakat düşünce farklılığı, dini düşman görmekte o onlara katılmıyor çoğuna. Katılmıyor ve uzak duruyor. İşte bunun üzerine, bunun için yazmış olduğu bir gazelinde bunu çok net ortaya koyuyor. İkbal için biraz da baştan alalım istersen.
Evet.
İkbal için ahbab-ı siayet yeni çıktı. Bilmez idik evvel bu dirayet yeni çıktı. İkbal için ahbab-ı siayet. Siayet dedikodu. Onu kötülemek, onun hakkında konuşmak. İkbal için mevki ve makam bir yere gelmek için ahbab-ı siayet dedikodu yapmak, ona iftira etmek yeni çıktı. Bilmez idik evvel bu dirayet yeni çıktı. Sirkat çoğalıp lafz-ı sadakat modalandı. Namus tamam oldu, hamiyet yeni çıktı. Sirkat için, alıp çalma, hırsızlık için lafz-ı sadakat modalandı. Sana çok sadık olduğunu söylüyor ama aslında sadık falan değil, hırsızlık yapıyor sadakat lafta. Namus tamam oldu, hamiyet yeni çıktı. Hamiyet geldi onun yerine, namus tamam oldu, namus ortalıktan kalktı gitti diyor. Düşmanlara ahbabını zem oldu zarafet. Dildardan ayara şikayet yeni çıktı. Düşmanlara ahbabını zem oldu zarafet. Zarafet ahbabı kötülemek oldu. Onlara zarif, zarafet bu oldu. Yani düşmanlara ahbabını zem ediyor, kötülüyor. Değil mi? Yani bizimkiler Avrupa'ya kaçıp da padişahını aslında buradan çok şeyler çıkartılabilir. Yani padişahı kötülemek, kendini kötülemek yine işte o dönemin Mithat Paşa, yani padişahın kendisine teslim ol fermanı gittiği zaman Fransızlara sığınmak, bu o kadar yanlış ve kötü bir hareketti ki, bir Fransız büyükelçiliğinden medet ummak, ona sığınmak, bir dünya devletinin, bir Osmanlı devletinin sadrazamının düşeceği aslında bir husus değildi. Yani gerçekten bir felaket durumudur düşünce bakımından. Gidip ona şimdi ne yapıyor? Ahbabını, padişahını burada gidip Fransa'ya, Almanya'ya kötülemek padişahı noktasından aldığımızda, şimdi bu sözün üzerinden çok uzun konuşulabilir. Dildardan ayara şikayet yeni çıktı. Yani insan sevgilisini, sevdiği insanları, gayrılara şikayet eder mi? Maalesef bunu da gördük diyor.
Tanımadıkları.
Böyle bir noktaya. İsnadı taassup olunur merdi gayura, dinsizlere tevcih reviyet yeni çıktı. Bakın burası işte bizim dediğimiz noktayı anlatıyor. İsnadı taassup olunur merdi gayura, gayretli merde taassup isnad olunur. Dinsizlere tevcih reviyet yeni çıktı. Dinsizlere tabi olduklarını, onlara bağlandıklarını, onlara ubudiyet kıldıkları da yeni çıktı. Eskiden dinsizlere böyle bir tabiyet olmazdı. Yani İslam imiş devleti pabendi terakki, evvel Yahudi, iş bu rivayet yeni çıktı. İslam imiş gelişmeye devlete pabendi terakki, ayak bağı, gelişmeye ayak bağı İslam imiş. Gelişmeye, tekniğe, ilme ayak bağı İslam imiş. Evvel Yahudi, iş bu rivayet yeni çıktı. Eskiden böyle rivayetler duymazdık Ziya Paşa. Maalesef bunu da duyduk diyor. Ne hallere düşecektik diye bunu bu şekilde. Ve niye? Ve yine milliyeti nisyan ederek her işimizde efkar-ı frenge tebiyet yeni çıktı. Milliyeti nisyan ederek her işimizde, buradaki milliyeti biraz da değerleri, maddi manevi işte o dediğimiz moral değerleri olarak almak lazım. Her işimizde bunları unutarak efkar-ı frenge tabiyet yeni çıktı. Hep frengin yaşamasına, yaşantısına, özelliklerine, onun adetlerine bağlılık, bunlar da yeni çıktı. Eyvah, bu bazıcede bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık. Eyvah ki diyor, yazıklar olsun ki bu bazıcede, bu oyunda, bu eğlencede, bu işte bizler yine yandık. Biz yine yandık, kaybettik. Yani batılıların çok ciddi manada bir oyununa geldiğini görüyor Ziya Paşa, oyununun ne olduğunu. Zira ki ziyan ortada, bilmem ki ne kazandık. Aslında Ziya Paşa'nın bu görüşleri iyi değerlendirilebilmiş olsaydı bizim mütefekkirlerimiz, erkenden belki tedbirlerini de alırlardı. Zira ki ziyan ortada, bilmem ki ne kazandık. Daha sonra bu ders çıkartılmayınca, bırak bir şey kazanmaz ziyan, devlet dahi ortada kalmayacaktır. Şimdi bu batılılaşma anlayışı bazı kişiler tarafından tamamen milli varlığımızı unutmayı hedef tutan bir dünya görüşünün gelişmesine meydan vermiştir. Yani o hale gelmiştir ki milli varlığımızı tamamen unutmayı gerektiren bir düşünce anlayışı yerleşmiştir. Birçok memleket aydınlarınca tek çıkar yol olarak bunun benimsenmesi sağlanmıştır. Yani dine savaş açmak. Şimdi memleketi kurtarma düşüncesi buradan kaynaklanıyor. Artık aydınlar arasında her alanda batılılaşmadıkça aydın olunamayacağı düşüncesi bir fikri sabit haline gelmişti. Aydınların tek düşüncesi bu. Yani biz tamamen batılılaşmadıkça, buradaki batılılaşmayı tamamen bir dinsizlik modası, tamamen batılı gibi düşünmek, batılı gibi inanmak noktayı nazarında almak lazım. İşte bu inanç aydınları, mütefekkirleri kuşatınca kendimize, kendi değerlerimize güven duygusu kayboldu. Yani Fehim Bey, burası gerçekten çok mühim bir şey. Güven duygusunu yitiriyorsun kendine. Halbuki büyük fikirlerin ve sanatın doğması, gelişmesi için öncelikle ve birinci şart güven duygusudur. Yani sen kendine güvenmiyorsan bir takım atılımları gerçekleştiremezsin.
Evet.
Kendine güvenmiyorsan giriştiğin bir işte başarılı olamazsın. Ya bir ticarete giriyorsun ama korkuyorsun. Ya başarılı olamazsın. Ya bir tez yapmaya, doktoraya başlıyorsun. Nasıl yaparım ben diyorsun. Önce kendinden çekincen var. Bunun başarılı olabilmesi mümkün değil. İşte bu noktada güven duygusunu yitirttirdiler. Yani bu nihayet nereye kadar geldi? Hani çok diyoruz biz adam olmayız.
Evet.
Değil mi? Yani çok meşhurdur. Belli bir mesele de klişe haline geldi. Biz adam olmayız. Bizden adam olmaz. Bak nereye? Halkın, eskiden halk öyle değildi. Aydınlar buradaydı. Halkın içerisine kadar neredeyse en aşağıya kadar indi. Biz adam olmayız lafı. Halbuki biz oluruz diyelim önce. Yani bizde buydu. Kendine müthiş bir güven vardı. Tanzimat'a kadar bu güven aynen devam etmiştir. Ben bunun yıkılışını Tanzimat'tan sonraki 20 sene sonra başladığını görürüm. O 20 senede çok ciddi değişime uğradı. Bir nesil.
Peki
değişime
hocam,
uğradı.
Burada aydınlar tamamen batılılaşmayı kendilerine şiar edilmişler. Peki ilim adamları toplumun böyle etkileyecek insanlar yok muydu o zaman? Yani buna karşı bir test çıkmadı mı ortaya?
Yani büyük oranda burada değişme başladı. Bunu birazdan belki isimleri zikrederken de görürüz. Evet. Çok az. Büyük oranda bu aydınları sardı. Ciddi manada Tanzimat aydınları diyoruz çünkü. Yani büyük oranda var mutlaka. Yani bu olmaması mesela bir Ahmet Cevdet Paşa. Evet. Belki konuşuruz Ahmet Cevdet Paşa'yı evet. Bir program olarak. Yani buna sahip olanlar da var. Hepsinin böyle olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat bu farklı mecralara da girecek işte İttihat ve Terakki'de. Fakat artık bu nevi bir birlik ve beraberlik kayboluyor. Bu nevi insanlarda ortaya çıkıyor ve bunlar bir hani kötülük çığ gibi büyür.
Evet.
Çığ gibi. Onu düzeltmek kolay değildir. Peki. Bozmak kolaydır. Değiştirmek kolaydır. İnsanlar böyle farklı fikirlere bir anda yönelebilirler. Farklı gelir, tatlı gelir farklı fikir birdenbire. Bugün dahi günümüzde bunları görmek mümkündür. Hatta bakın hani biz adam olmayız falan deyince bir zamanlar Nobel Fizik Ödülü kazanan şimdi ismi aklıma gelmedi. Pakistanlı bir fizikçi vardı.
Abdülsamet.
Abdülsamet geldiği zaman bizim ilim adamlarına konuşurken hani kendisinin Nobel Fizik Ödülünü kazanmış bir alim.
Evet.
Sizler bir pirinç levhasına Kur'an-ı Kerim yazmış bir milletsiniz falan diyerek böyle yani Türkiye onların aslında bizim alimlerimizdir böyle erişilmez olan kimseler. Nobel Fizik Ödüllü birisi Osmanlı ilim anlayışına Osmanlı ilim adamlarına hayranlık duyan, kendisine böyle hayranlıkla süzenlere o bir acayip bakıyor, garip bakıyor. Yani sizler kendinizi tanımıyorsunuz. Yine ikincisi ben çok böyle, o da son dönemde böyle geldi. Amerikan eski başkanlarından Clinton.
Bill Clinton
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Osmanlı'nın devlet nizamına değinmişti. Yani sizin dünya çapında bir tarihiniz var, geçmişiniz var. Osmanlı'nın idare ettiği idare şekli, Osmanlı anlayışı, Osmanlı zihniyeti bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirdi. Yani şimdi bu insanlar bizim geçmişimize hayranlıkla bakıyorlar.
Ne kadar düşündürücü bir
değil mi? Yani bize aslında ya siz kendinize güvenin. Siz niye dışarı bakıyorsunuz? Sizin alacağınız, sizin örnek alacağınız, sizin kendinize rehber kabul edeceğiniz insanlar kendi içinizde. Siz dışarıda ne arıyorsunuz? Adamlar herhalde belki de en şaşırdıkları nokta burası olmalı diye ben düşünüyorum bunları evet. Söylerken. Fakat bizimkiler işte kendisine sırt çevirip ne yaptılar hep? Avrupa'ya özendiler. Yani Avrupalı gibi olmaya başladılar.
Geçmişini yok sayınca bir insan demek ki böyle komik durumlara düşüyor. Vahim durumlara düşüyor. Düşebiliyorlardır bize de. Ya
muhtemelen.
Bunlar ne kadar ahmak adamlar.
Yani.
Ecdatlarını unutmuşlar da bir şey yapamıyoruz diye.
Kimlerden ne arıyorlar değil mi? Bir zamanlar yani Mao'yu, Lenin'i yani Sultan Alparslan'ı, Sultan Fatih'i, Tuğrul Bey'i, Melikşah'ı, Kanuni Sultan Süleyman Han'ı, Yavuz Sultan Selim Han'ı
muhteşem
unutan
Süleyman.
İnsanlar. gidip işte Mao'dan, Lenin'den, Stalin'den, hatta Arnavutlu Enver Hocası'ndan medet umar hale yani gelmişlerdi.
O tür kitapları olarak okuyarak kendilerine yol çizenler var mesela.
Evet, maalesef. Halbuki bunlar çok acı gerçekten.
7-8 program yaptık Yavuz Sultan Selim'le.
Evet.
Dışarıda arkadaşlar karşılaşınca ne kadar farklıymış diye söylüyorlar.
Evet. İşte bilmemek, tanımamak, gerçekten uzak tuttuğun zaman tarihinden ve değerlerinden, tehlike burada. İşte tehlike bu. Yani değerlerinden, moral değerlerinden uzaklaştırmak, maneviyatından seni eski o rehber alacağın kişilerden de uzaklaştırıyor. Onları da unutuyorsun. İşte o zaman karşında başka, hatta seni mahvetmeye and içmiş insanları dost bilmek, düşmanı dost bilmeye dahi getirebiliyor. Bu felaket bir durumdur. Dolayısıyla Fehim Bey, şimdi burada 35 yılın, yani 1839-40'tan 1876'ya, yani Abdülhamit Han'ın tahta çıkmış olduğu döneme geldiğimizde işte ortaya çıkan miras bu. Ne bu? İkinci Abdülhamit Han ülkeyi lağvedip eski usulle idareye başladığında aydınların geldiği vaziyet buydu. Aydınların. Şimdi bu aydınlar işte memleketi artık şekillendirecek. Gençliği yönlendirecek. Yani eğitimli yeni gençliği yönlendirebilecek olan aydınların ciddi manada bir vaziyeti var. Şimdi 2. Abdülhamit Han tahta geldiğinde eski Osmanlı vaziyeti değil, bambaşka bir şekil ortaya çıkmış. Tanzimat mekteplerinden yetişen grup böyle bir düşünce yapısı içerisinde.
Evet. İsterseniz hocam bir soluklanalım.
Soluklanalım ve devam edelim. Peki.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Ahmet Şimsirgil hocamızla beraberiz. İttihat ve Terakki Partisi'nin şimdi biraz gelişini anlattık.
Evet.
Şimdi de şeyi merak ediyorum hocam. Kurucuların fikirleri ve kimliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? En temellerinden.
Evet. Şimdi tabii Namık Kemal'den beri gelen bu anlattığımız şekilde ortaya attığı hürriyet davası aslında bir taraftan da teşkilatlı bir hale geliyor. Ve bu teşkilatlanırken İtalyan Mason Carbonari Teşkilatı esas alınarak örgütleniyor. Bunlara işte Yeni Osmanlılar adıyla zümreleşiyorlar. Ardından bu Jön Türk Hareketi adını alacak ve ardından da Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti diye değişimler böyle göstermek suretiyle devam edecektir. Yani adımlar atılmaya başlandı ve bu devam ediyor. Şimdi Sultan II. Abdülhamit Han'ın bir Ali Suavi vakası vardır tahta çıktığı zaman indirilmesi. Ama ilk bakışta bu o eski uzantıdan gelen bir hareketin devamı gibidir. Fakat daha işin başlangıcıdır, münferit kalmıştır ve önlenmiştir. Fakat Abdülhamit Han'ın şeyi ilerledikçe, saltanat yılları ilerledikçe bu tip özellikle mekteplerdeki dinsizlik fikirleri devam ede gelmiştir. Mesela İttihat ve Terakki'nin ilk kuruluşu İttihadi Osmani Cemiyeti diye kuruluyor.
Evet.
Bunun kurucularına ilk baktığımız zaman bunu görmek mümkün. Nasıl mesela kim var? Bu teşkilat 1889 yılında, 1890 yılında Doktor Abdullah Cevdet, İshak Sükuti, İbrahim Temo, Konyalı Hikmet Emin ve Kafkasyalı Mehmet Reşit tarafından gerçekleştiriliyor.
Evet.
Kim bunlar? Bunlar Askeri Tıbbiye Mektebi. Bak şimdi Askeri Tıbbiye Mektebi'nde ilk şey ortaya atılıyor. Yani hazır bir nüve var ve askeriye ve tıbbiyeliler. Hatta tıbbiyeli olarak baktığımız zaman şeyden gelen o evrim teorisine falan dikkat kesilmek lazım. Değil mi? Evrim
evet.
teorisini ortaya
Darwin'in
atan. Darwin. İşte Darwin'in fikirleri ne yapıyor? Yaygınlaşıyor. Bak yani Avrupa'yı bu anlayış ve fikirler bunların içerisinde yer etmiş. Hazır bir böyle bir kitle ve eğitimci bunların eğiticilerini de çok iyi aslında dikkatli takip etmek lazım.
Yani durup dururken yani, meydana çıkmadılar.
Meydana çıkmadılar. Dolayısıyla ilk olarak bunları görüyoruz. Böyle hatta ardından o hale geliyor ki son dönemlerde yani mesela Şeyhülislamlar, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi burada yer alacaktır. Filozoflar, felsefeci, filozof Rıza Tevfik Bey, işte Kazım Nami Beyler, mesela bunlar hem Mason hem de Bektaşi'ydiler. Sonra Talat Paşa Mason'du mesela. Bunların çoğu dışarıya bunları söylememin sebebi dış bağlantılarının olması dolayısıyla bunları bilmek bakımından. Süleyman Askeri, Kolağası Niyazi, Binbaşı Eyüp Sabri mesela. Yine aynı şekilde Mason'dular. Avni Paşa ve çok önemli Kazım Karabekir Paşa. Kazım Karabekir Paşa, Azimzadeler, Arslanoğulları, yani çok fazla böyle sayılabilir. Talat Paşa Bektaşiliğe ve Masonluğa girmiş bulunuyordu. Tek tek böyle baktığımız zaman her birisinin arkasında birilerini görmek mümkün, yabancı. Fakat biz burada dediğiniz gibi bu ilk kurucularından bir ikisine böyle fikirlerine misal vermek lazım gelirse mesela Abdullah Cevdet
evet.
çok önemli. Bu Arapkir'de Hacı Ömer Efendi'nin oğlu olarak dünyaya geliyor. Askeri tıbbiyeden hekim yüzbaşı olarak mezun oluyor. 1894'te 1889'da kurucu ve burada bitirmiş ve mezun olmuş. Gülhane'de göz hastalıkları muallimi olarak göreve başlıyor. Bu vazifedeyken sokaklara yafta yapıştıran Ermeni ihtilalcilerine yardım ederken yakalanıyor. Ve belirleniyor bakın şimdi Ermenilerle işbirliği daha ilk kurucularından itibaren başlamış durumda. Ve bundan dolayı Avrupa'ya kaçıp Cenevre'de bazı Jön Türklerle beraber İshak Sükuti orada dergi çıkarmaya başlıyorlar. Theodor Herzl'e buradayken temasa geçiyor kendisi. Theodor Herzl'e temasa geçiyor ve onun bazı mektuplarının Türkçe'ye tercümesini yapıyor. Ona yardımcı oluyor. Hatta Theodor Herzl'e İstanbul'a geldiği zaman kimlerin rüşvet alabileceğini, kimlere rüşvet yedirebileceğini, padişahla nasıl görüşebileceğini, kimlerin yardımcı olabileceğini, kimlerin hangi zaafları olduğunu Abdullah Cevdet anlatıyor. Hatta ilk gençlik yıllarında dine de çok bağlı olduğu ifade edilir. Gençliğin ilk yıllarında. Ancak yine sonradan Fransız mütefekkiri Gustave Le Bon'un etkisinde kalıyor. Onun fikirleriyle yetişiyor ve dinsizleşiyor. Mutaassıp koyu bir din düşmanı oluyor. Bu sebeple halk ona Abdullah Cevdet yerine Aduvullah Cevdet lakabını veriyorlar. Böyle bir şey. Mesela Gustave Le Bon'un fikirleri mesela çok iyi şey yapılsa, kendisi dine inanmaz. Evet, dinsiz olduğu söylenir. Ancak cemiyetin, toplumların ve toplum müesseselerin idame edilebilmesi için, toplumun daha iyi yönetilebilmesi için dine ihtiyaç vardır. Din yerinde durmalıdır diye fikir serdederler. Ama bunlar onu da geçmişlerdir, onu da aşmışlardır. Tamamen dinsiz bir toplum meydana getirmek noktasında olduğunu görüyoruz. Cenevre'de 1904'te İçtihat matbaasını kurup neşriyata başlıyor. Hatta İçtihat Evi diye de, burada da bilirsin,
Cağaloğlu'nda
Sultanahmet'te yeri vardır. İşte İçtihat matbaasından doğru geliyor İçtihat Evi. Ve burada böyle İslam düşmanı kimselerin kitaplarını çevirip Türkçe'ye kazandırıyor. İşte kazandırıyor nasıl şimdi bir şeyse yani.
Başta söylediğiniz içerisinde. Ya babası tabur imamı Hacı Ömer Bey. Evet. Bakın nereden nereye gelmiştir.
Kendisi çok iyi yetişmiş bir kimse. İşte bir kimseye kim olduğunu sorma, arkadaşını sor. Kimin fikirleriyle yetiştiğini sor demenin çok önemli bir noktası. Yani bizde ilaç gibi ifadeler vardır. Bu kötü arkadaşın, kötü neşriyatın bir insanda yapabileceği en büyük tahribatı göstermek bakımından fevkalade mühimdir. Yani ne olur demeyeceksin. Belki onlar da bu şekilde girdiler. Ne olacak? Bir merak, bir fikir nedir acaba? Yani dediğiniz gibi babası, nesli, soyu bir noktada belli. Yani bunlar memleketiyle şununla değil. Hiç kimseyi babası kurtarmaz. Evet. Dedesi kurtarmaz. Yani ne olursa olsun hiç kimse. Neticede herkes kendisinden mesuldur. Bir merak saikasıyla, düşüncesiyle acaba nedir, ne diyor diye baktığın zaman geri dönüştüğünde bambaşka bir insan ortaya çıkabiliyor. Bunlardan aynı zamanda ibretlik vakalardır bunlar. Bu noktalarına da tabii dikkat etmek lazım. Yani o şekilde mesela Gustave Le Bon, bunlar iyi okumuyorlar mı bilmiyorum, mesela Türklerin barbar milletler, en barbar bir millet olarak kabul eder ve Türkler hakkında çok aşağılayıcı yazıları vardır. Hatta Türkler ehlileştirilemeyecek bir millettir ona göre. Medenileştirilemeyecek bir millettir.
Fransız bir yazar değil mi?
Evet. Gustave. Şimdi bunu ne yapar? Bunu nasıl şeyde buna düşünür? Bizim Abdullah Cevdet bunu düşünür. Türkleri, Türk ırkının dejenere olduğunu, inkıraza yok olmaya yüz tuttuğunu, bunun için de inanır ve damızlık erkek getirmek fikrini benimser. Damızlık erkek getirecek Türkiye'ye ve yeni bir nesil ortaya çıkartacak. Türk kadınlarıyla Avrupa Amerikalı erkekleri getirecek. Yani bir insanın gelebileceği noktayı görüyor musun? Bunu işte Abdullah Cevdet'in kitaplarını okuyup da bunu görünce şaşırıp şeye düşen insanlar var. Tabii bunun hayranı olan insanlar. Ama adamın Türk ırkını ıslah etmek üzere düşündüğü ve kapıldığı fikre bakın şimdi. Bu insanlar işte İttihat ve Terakki noktasını ortaya çıkartan kişilerin başlangıcı bu kimseler. Hani bir fikrin başındaki insan çok mühimdir. Ortaya çıkarana bakarsın, bir işin kaynağına bakarsın. İşte bu tıbbiyeden, evet, Osmanlı Devleti onu bir tabip olarak yetiştiriyor. Ama onun gelmiş olduğu nokta ibretlik bir noktadır. Cenazesi bile olay olmuştur, ortada kalmıştır, kimse kılmamıştır, böyle bir kimse Abdullah Cevdet. Şimdi İbrahim Temo, bu da yine manastıra bağlı bir köyde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Arnavut asıllı, ilk tahsilini köyünde yapıyor ve askeri tıbbiye mektebinde okuyor. Burada Abdullah Cevdet, Mehmet Reşit, İshak Sukuti ile beraber işte bu İttihadi Osmani cemiyetini kuruyor o da. Kendisi gerçekten çok ahlaksız bir kimse olarak ifade edilir. Çok kimsenin parasını alıp yediği ve geri vermediği diye ifade edilir. Şimdi Prens Sabahattin Bey, buna prens diye Avrupalılar derler. Yani prens deyince biz şehzade anlarız. Evet. Halbuki hiçbir alakası yoktur. sultanzadedir. Yani ana tarafından şeye bağlıdır. Bizde böyle ifadeler yoktur. Adamlara büyütmek ve onları sanki çok büyük insanlarmış gibi tanıtmak için bu nevi kendilerine lakaplar da veriyorlar Batılılar. Prens Sabahattin Bey bunların en önde gelenlerinden bir tanesidir. Şimdi Abdülhamit Han bu cemiyeti uzunca bir süre takip ettirtiyor. Fakat şurası çok kesin, bazıları kendisine suikasti dahi göze aldıkları halde, ki bunlardan bir tanesi Ahmet Celaleddin Paşa'dır, Abdülhamit Han hiçbir tanesini öldürtmek yoluna gitmiyor. Perişan kılmak noktasına gitmiyor ve genelde bu tip hadiselerde hep sürgünü tutuyor. Fakat bu insanlar dışarıda, Avrupa'da devamlı gazeteler çıkartıyorlar, mecmualar çıkartıyorlar, Mason örgütleriyle işbirliği yapıyorlar. Kahire'de, Selanik'te ve dışarıda, Paris'te teşkilatlar kuruyorlar, matbaalar kuruyorlar, gazeteler çıkartıyorlar ve içeriye devamlı bir şekilde bu mecmuaları yayıyorlar. Birinci 1896'da ilk kongrelerini yapıyorlar. 1902'de ikinci kongrelerini yapıyorlar. Ancak 2. Abdülhamit Han bunları gönderdiği işlerine adamlarla dağıttırıyor. Ki Mizancı Murat Bey vardır. Bunların en ileri gelenlerinden yine bir tanesi. Aralarına bazı anlaşmazlıklar sokuyor. Kendilerine görev verileceğini geldiklerinde, bu işten vazgeçtiklerinde, ki 1897'de Abdülhamit Han Yunanlılara karşı zafer kazanınca Abdülhamit Han'ın dışarıda da itibarı artıyor. Bunlar birbirlerine düşüyorlar ve geliyorlar. Bir kısmı dağılıyor, az kalıyor. Yani Abdülhamit Han ciddi manada bir mücadeleyi yapıyor bunlarla. Bunları yok etmeden, hatta bazen para göndermek suretiyle, Batılılardan para almasın diye el altından bunlara başkaları vasıtasıyla Türk parası verdirtiyor. Yani Abdülhamit Han'ın gönderdiği insanlar sanki Abdülhamit Han'ın Abdülhamit'le bozuşmuş da gitmiş gibi gidiyor, bunlara paralar veriyor. Yani bu tip hareketler yapıyor ve aslında cemiyeti durduruyor. Ne zamana kadar? Ta ki askeriyenin içerisinde bu cemiyet yer buluncaya kadar. Yani harbiyede, askeri mekteplerde askerlerin bu işe girmesine vesile oluncaya kadar. Ancak askerlerin de cemiyet içerisine sızması ve cemiyetin onların içerisinde yaygınlaşması, İttihat ve Terakki adını alıp, işte o zaman felaketli bir noktaya doğru gidiyor. Yani o noktada biz Enver Paşa, Talat Paşa, ki Cemal yani Paşa. Cemal Paşa, bunlar sonradan tabii paşa oluyorlar kendileri, başlangıçta başka noktadılar. Askeriye içerisinde yuvalanmış olmaları cemiyeti çok tehlikeli bir noktaya götürüyor. İşte bu andan itibaren sıkıntılı bir dönem başlıyor. Abdülhamit Han bunların tespit ettiriyor. İstanbul'a getirilmesi için gönderdiği adamları vuruyorlar, öldürüyorlar. Mesela Şemsi Paşa en son bunları yakalayıp gönderilmesi için, İstanbul'a gönderilebilmesi için gittiği zaman bunlar hemen anında masonlardan haberdar oluyorlar bu işten. Ve derhal silahlarıyla beraber Makedonya'da dağlara çıkıyorlar. Ve çetecilik hareketlerine başlıyorlar. Ve Şemsi Paşa bunları dağdan indirebilmek için üzerlerine yürüdüğü zaman bu defa kendisi postaneden çıkışta vuruluyor ve öldürülüyor. Hatta oraya giden Abdülhamid'in bir adamı benden başka burada ittihatçı, benden başka herkes ittihatçı diye mektup yazıyor, haber gönderiyor. Yani iş ciddi manada bir yüksek, yani Abdülhamit Han'ın 30 yıllık saltanatından artık ne var? Bir bezginlik var insanlarda. Ve zaten Abdülhamit Han tahta çıktığı zaman bahsettiğim o husus, 30 yıllık bir Abdülhamit Han saltanatının sonunda tam manasıyla bir istemezliğe dönüşmüş. Bunların dışında tabii şunlara da dikkat etmek lazım. Sultan II. Abdülhamit Han'ın bir borç ödemesi meselesi var. Yani duyun-u umumiye ile borç ödüyor. Bazen öyle oluyor ki 3 ayda bir veriyor maaşları. Şimdi bunlar fitnecilerin ve fesatçıların arayıp da bulamadıkları bir husus. Yani bunlar hemen gayri memnun kitleyi hemen Abdülhamit Han'ın aleyhinde olarak ne yapıyorlar? Teşkilatlandırabiliyorlar. Şimdi 3 ayda bir. Aslında öyle bir bereket var ki, bereket isyanlar çıkar normalde. Yani bir 2 ay maaş alamayacak insanlar isyanlar çıkar. Sanki bu işleri bunu anlatanlar memlekette bir bereket havasının da estiğini söylüyorlar.
Farkında olmadan.
Farkında olmadan. Hani bir zamanlar %100 bu ülke neyi görüyordu? Enflasyonu görüyordu. Bugün %10'ların altına düşebiliyor bazen. Evet, bir takım şeyler oluyor ama bakıyorsun bir ne var? Bir i̇yileşme bereket var. Bir iyileşmeyi de görüyor. Bunlar da gerçekten önemli. Abdülhamit Han dönemi de bu yönüyle incelendiğinde halkın, normalde halkın ayaklanması lazım. Değil mi? Yani evet, böyle bir durumda halkın ayaklanması lazım. Halbuki biz bunları hiçbir şekilde göremiyoruz. Dolayısıyla artık Abdülhamit Han bakıyor ki bu işin sonu geldi. Yani ne yapıp bilmesi lazım? Sadece ikinci meşrutiyeti ilan etmekle önlenebileceğini düşünüyor. İkinci meşrutiyeti ilan ederek bunları dağdan indirmek ve memleketi yeniden birlik ve beraberliğe kavuşturmak noktasında çözebileceğini düşünüyor. Bu gerçekten önemli ve ikinci meşrutiyete olayı getiriyor. İkinci meşrutiyetin ilanına. Evet. İşte bundan sonra ikinci meşrutiyet ilan edecek. Ancak Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesine sebep olacak bir olaylar zinciri de böylece başlayacaktır. Dilersen bunun tamamlanmasını, işaretler geliyor Fehim Bey.
Evet.
Haftaya bırakmış olalım.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür güzel ediyorum. TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Biz de teşekkür ederiz. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, Tarih ve İnsan programının sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgili Bey hazırladı. Teknik yapımda Muhittin Sami Öngöl kardeşimiz yardım etti. Ve ben Deniz Fehim Harmanşah sundum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.